Ayrım 8. Morin'in çalışma odasına şöyle bir göz gezdirdim. Aynen ilk geldiğim günkü gibiydi. Kitaplar raflardaki aynı yerlerindeydi. Kağıtlar aynı dağınık masanın üzerindeydi. Diğer odalar da düzeltilmemiş, aynı ilk günkü gibi duruyorlardı. Aslına bakılırsa tıbbi gereçlerin dışında hiç yeni bir şey edinmemiştim o yıllar içerisinde. Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiği gün satın alma gücünü olan ilgisini tümüyle yitirmişti. Televizyon eski modeldi. Tıpkı Charlotte'un kullandığı araba gibi. Havlular, tabaklar ve çatal bıçaklar da aynıydı. Fakat evde çok daha başka değişiklikler vardı. Ev, sevgi, iletişim ve öğrenimle dopdoluydu. Çalışma arkadaşlarından, öğrencilerden, meditasyon hocalarından, terapistlerden, hemşirelerden ve akapella gruplarından geçilmiyordu. Bankadaki hesabı hızla sıfırı tüketirken evi tam anlamıyla bir zengin evine dönüşmüştü. Bu ülkede neye ihtiyacımız olduğu ile ne istediğimiz arasında büyük bir kafa karışıklığı yaşanıyor, dedi Mori. Yemeğe ihtiyacımız var, çikolatalı dondurma istiyorsunuz. Kendinize karşı dürüst olmalısınız. En son model arabaya ihtiyacınız yok. En büyük eve ihtiyacınız yok. Doğrusu bu gibi şeylerde tatmin bulamazsınız. En çok nasıl tatmin oluruz biliyor musun? Nasıl? İnsanlara sunabileceğiniz neye sahipseniz onu vererek. Bir izci gibi konuştum. Paradan söz etmiyorum Mitch. Zamandan söz ediyorum. Senin ilgin, senin öykü anlatman. Buraya yakın bir yere bir yaşlılar evi kuruldu. Gün boyu oraya birçok kişi ziyaret ediyor. Eğer kimi yetenekleri olan genç bir insansan, gelip öğretmenlik yapmanı da rica ediyorlar. Diyelim ki bilgisayar konusunda bilgilisin. Bu merkeze gidip onlara bilgisayar eğitim verebiliyorsun. Kapıları herkese açık ve çok müteşekkir oluyorlar. İşte böyle saygın olunuyor. Kendinden bir parçayı başkalarına sunarak. Bunu yapabileceğin birçok yer var. Çok yetenekli ya da bilgili olman gerekmez. Hastanelerde, düşkün yurtlarında sadece dostluk ve ilgi bekleyen yüzlerce insan var. Yaşlı erkeklerle iskambil bile oynasan kendine olan saygın artıyor. Çünkü artık birileri sana ihtiyaç duyuyor. Anlamlı bir hayata sahip olmak konusunda söylediklerimi hatırlıyor musun? Ben söylediklerimi yazdım. Ama ezberden de söyleyebilirim artık. Kendini insanları sevmeye, çevren için olumlu şeyler yapmaya ve hayatını amaç ve anlam veren bir şey yaratmaya ada. Farkında mısın? Söylediklerimin içinde maaşla ilgili tek bir şey yok. Mori'nin söylediği şeylerden bir kısmını küçük bir deftere not alıyordum. Çünkü Mori'nin gözlerimi görmesini istemiyordum. Mezuniyetimden beri Mori'nin saydığı türden şeylerin, güzel evler, daha da büyük oyuncaklar gibi şeylerin peşinden koşmuştum. Zengin ve ünlü sporcular arasında çalıştığım için hep kendimi ihtiyaçlarımın gerçekçi olduğuna, hırsımın onlarınkine nazaran önemsiz sayılabileceğine inandırmıştım. Ama bu sadece bir bahaneydi. Ve Mori bunu açığa çıkarmıştı. Mitch, tepedekilere iyi görünmek istiyorsan bunu unut. Ne yaparsan yap seni küçümseyeceklerdir. Eğer aşağıdakilere gösteri yapıyorsan onu da unut. Onlar sadece sana gıpta edeceklerdir. Statü seni hiçbir yere götürmez. Sadece açık yüreklilik ve her insanla eşit düzeyde var olabilmeni sağlar. Mori durakladı ve bana baktı. Ben ölüyorum değil mi? Evet. O zaman diğer insanların sorunlarını dinlemek beni niçin ilgilendiriyor sence? Yeterince acım, ıstırabım yok mu? Tabii ki var. Ama beni ayakta tutan insanlara bir şeyler verebilmek. Evim ya da arabam değil. Aynaya baktığımda gördüğüm de değil. Zamanını sunup acılı bir insanı gülümsetmeyi başardığım an, kendimi sağlıklı olma durumuna en yakın hissettiğim andır. İçinden geldiğin gibi davran. Öyle hareket ettiğinde doyumsuz olmayacaksın. Diğer insanların varlıklarına gıpta etmeyeceksin. Tam tersine davranışlarından coşku duyacaksın. Mori öksürdü ve sandalyenin yanında duran küçük çanı uzandı. Çanı kavrayabilmek için birkaç girişimde bulundu ama başaramadı. Çanı aldım ve eline verdim. Teşekkür ederim, dedi kısık bir sesle. Conan'in dikkatini çekebilmek için çanı usulca salladı. Şu Ted Turner denen adam, mezar taşına yazdıracak daha iyi bir şey düşünememiş mi? Her akşam uykuya yattığımda ölürüm ve sabah uyandığımda yeniden doğarım. Mahatma Gandhi. 9. Salı. Sevginin seyri üzerine konuşuyoruz. Yapraklar renk değiştirmeye başlamıştı. Sonbaharda West Newton'dan Morin'in evine kadar olan yol altın ve pas renginde bir tabloya dönüşmüştü. Detroit'teki işçi savaşı tam inada binmişti. İki tarafta birbirine iletişim kurmamakla suçluyordu. Televizyon haberleri de aynı ölçüde moral bozucuydu. Kentucky civarında üç adam parçaladıkları bir mezar taşını otoyol köprüsünden aşağı atmış ve genç bir arabanın üstüne düşen taş ailesiyle beraber bir hac ziyaretine çıkmış olan genç bir kızın ölümüne neden olmuştu. Kaliforniya'da ise O.J. davası sonuçlanmak üzereydi ve herkesin dikkati bunun üzerindeydi. Havaalanında bile CNN ayarlı monitörler yerleştirilmişti. Bu sayede uçağınıza binmeden önce en son O.J. raporunu alabiliyordunuz. İspanya'daki erkek kardeşim birkaç kez aradım. Telesekreterine son günlerde ikimiz hakkında düşünecek çok zamanım olduğunu ve kendisiyle mutlaka konuşmak istediğimi belirten mesajlar bıraktım. Birkaç hafta sonra her şeyin yolunda olduğunu fakat hastalığın seyri hakkında konuşmak yaşlı profesörüm için durum farklıydı. Onu mahveden hastalık hakkında konuşmak değil, hastalığın yol açtığı fiziksel yıkımdı. Son ziyaretimin ardından penisine sonda takılmıştı. Bu sayede idrarını herhangi bir zamanda ayak ucundaki plastik torbaya boşaltabiliyordu. Bacakları sürekli bakım hissediyordu. Bakım istiyordu. Bu ailesi hastalığının azizliklerinden biridir. Bacaklarınızı kımıldatamazsınız fakat acıyı hissedersiniz. Bacakları alttaki destek yastıklarının biraz dışına taşmadığında bıçak saklanıyormuş gibi acı içinde kıvranıyordu. Sohbet sırasında ziyaretçiden bacağını bir santim şu tarafa oynatmalarını ya da başını renkli yastıkların tam ortasına gelecek şekilde ayarlamalarını rica ediyordu. Başınızı oynatamamak gibi bir durumu gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Her geçen hafta Murray oturduğu koltuğun içinde daha da eriyordu. Omuriliği koltuğun şeklini almaya başlamıştı. Yine de her sabah tekerlekli sandalyeye oturtulmak üzere yatağından kaldırılıp çalışma odasına getirilmek ve oraya dergi ve kitapların arasına pencerede duran Japon gülünün yanına bırakılmak istiyordu. Kendine özgü biçimde bunda felsefi bir şey buluyordu. En son aforizmamda bunu özetliyorum dedi. En son aforizmanı duyalım o zaman. Eğer yatağa düşmüşsen kendini ölmüş say. Ve gülümsedi. Ancak Mori böyle bir şeye gülerdi zaten. Gece hattı programdan ve Todd Kopal'den telefonlar alıyordu Mori. Benimle yeni bir program yapmak istiyorlar. Fakat bir süre bekledikten sonra. Ne zamana kadar bekleyeceklermiş? Son nefesine kadar mı? Belki de. Son nefesime çok zaman kalmadı. Böyle konuşma. Üzgünüm. İşte bu beni öfkelendiriyor. Yok oluncaya kadar bekliyorlar. Gülümsedi. Mitch, sanırım beni biraz dram yaratmak için kullanıyorlar. Ama sorun değil. Ben de onları kullanıyorum. Bana mesajımı milyonlarca insana ulaştırmada yardımcı oluyorlar. Eğer onlar olmasaydı bunu yapamazdım. Bu yüzden uzlaşıyoruz. Öksürdü ve bu öksürük uzun kuru bir gargaraya dönüştü. Ve bumburuşuk bir mendilde tükürük olarak sonlandı. Her neyse, dedi Mori. Onlara çok fazla beklememelerini söyledim. Çünkü artık sesim de yok olmaya başladı. Bu şey ciğerlerime vurduğunda konuşmam imkansızlaşabilir. Şu anda bile sık sık dinlenmeden konuşamıyorum. Benimle görüşmek isteyen birçok kişinin randevusunu iptal ettim. Çok randevu oldu iptal etmem gereken. Açıkçası çok bitkinim. Eğer onlara gereken ilgiyi göstermezsem kendilerine yardımcı olamam. Suçluluk duygusuyla ses kayıt cihazına baktım ve arta kalan değerli zamanı çalıyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Bugün çalışmasak mı? Seni fazla yormak istemiyorum. Mori gözlerini kapattı ve başını salladı. Sanki sessizce bir acının dinmesini bekliyordu. Hayır, dedi sonunda. Sen ve ben devam etmeliyiz. Bu ikimizin de son tezi biliyorsun. Son tezimiz. Ve son tezimizi bitirmeliyiz. Üniversitedeki ilk tezimizi düşündüm. Bu Mori'nin fikriydi tabii. O bana daha önce aklıma bir şeyin hiç gelmemiş olmamasına karşın gönüllü tez yazabilecek kadar iyi olduğunu söylemişti. İşte aynı şeyi bir kez daha yapıyorduk. Bir fikirle başlıyorduk. Ölmekte olan adam yaşamakta olan adama bilmesi gerekenleri anlatıyordu. Bu kez tezi bir an önce bitirmek gibi bir çabam da yoktu. Dün bana ilginç bir soru yöneltildi dedi Mori ve bunu söylerken omzunun üstünden arkamdaki panoya bakıyordu. Gözü 70. yaş gününde arkadaşlarının yazıp astığı umut dolu mesajlardaydı. Aynı rotada devam et. En iyi henüz ileride. Mori, akıl sağlığında hep bir numara. Soru neydi dedim. Ölümümün ardından unutulacağımdan korkup korkmadığım. Evet, korkuyor musun? Hayır, zannetmiyorum. Benimle çok yakınlaşmış ve çok şeyini paylaşmış birçok insan var. Sevgiyle hep hayatta kalırsın, ölüp gittikten sonra bile. Şarkı sözüne benziyor. Sevgiyle hep hayatta kalırsın. Mori kıkırdadı. Belki de. Ama hiç, Tüm bu konuşmalarımız, ara sıra sesimi duyuyor musun? Yalnız kaldığında, uçakta, belki de arabada giderken. Evet, duyuyorum sesini. O zaman ben gittikten sonra beni unutmayacaksın. Sesimi düşün, ben orada olacağım. Sesini mi düşüneyim? Ve eğer biraz ağlamak istersen ağlayabilirsin. Mori, üniversitenin ilk yıllarından bu yana beni ağlatmaya çalışıyordu. Yakında sen de ağlamayı başaracaksın derdi. Tabii tabii diye yanıtlardım. Mezar taşıma ne yazdırmak istediğimi buldum dedi. Mezar taşları ile ilgili herhangi bir şey henüz duymak istemiyorum. Niçin? Sinirini mi bozuyor? Omuz silktim. Tamam, unutalım. Hayır, devam et. Neye karar verdin? Mori dudaklarını uzattı. Şöyle bir karar verdim. Sonuna kadar öğretmendi. Ben algılayıncaya kadar bekledi. İyi mi? Evet dedim. Çok iyi. Odasına girdiğimde Mori'nin yüzünde beliren mutluluk ışıltısı çok hoşuma gidiyordu. Bunu çok insana yaptığını biliyordum. Bu Mori'nin özel bir yeteneğiydi. Her ziyaretçi o gülümsemenin kendisine özel olduğuna inanırdı. Ah işte benim dostum derdi yüksek perdeden buğulu bir sesle. Ve sadece merhabalaşmakla bitmezdi. Mori sizinle birlikteyken gerçekten sizin olurdu. Doğrudan gözlerinizin içine bakar ve dünyada kalan tek insan sizmişsiniz gibi dinlerdi söylediklerinizi. Eğer güne sabah bir garsonun, patronun ya da otobüs şoförünün homurdanması yerine böyle hoş bir günaydınla başlayabilseydik geri kalan saatlerimiz çok daha güzel olabilirdi. Tam anlamıyla orada olmaktan, var olmaktan yanayım dedi Mori. Bu birlikte olduğumuz kişiyle tüm benliğimizle var olmak anlamına geliyor. Seninle konuştuğum şu son dakikalarda sadece aramızdaki iletişime yoğunlaşıyor ve geçen hafta üzerinde durduğumuz herhangi bir şeyi düşünmüyorum. Yarın neler olacağını düşünmüyorum. Yarın bir başka Kopay programına çıkıp çıkmayacağımı ya da hangi ilaçlarımı alacağımı düşünmek istemiyorum. Seninle konuşuyorum, seni düşünüyorum. Mori'nin Brandeis Üniversitesi'nde grup süreci dersini verdiği zamanı hatırladım. Küçümsemiştim. Hiç üniversitede okutulacak bir dersmiş gibi gelmemişti. Dikkat vermeyi öğrenmek mi? Böyle bir şeyin ne önemi olabilirdi ki? Şimdi bunun üniversitede bize öğrettikleri şeylerin neredeyse tümünden daha önemli olduğunu biliyorum. Mori elini uzattı. Ona karşılık verirken içimi bir suçluluk duygusu kapladı. İşte, istese uyanık olduğu tüm saatleri kendine acıyarak geçirebilecek bir adam duruyordu karşımda. Soluk alıp verişlerini sayarak vücudunun yavaş yavaş eriyişini hissediyordu. Çok daha küçük problemler yüzünden kendinden ve kendi sorunundan başka hiçbir şey düşünmeyen, konuşmanızın daha ilk 30 saniyesinde uzaklara dalıp giden, bir dostunu aramayı veya gönderilecek bir faksı aklından geçirmeye ya da sevgilisiyle ilgili hayal kurmaya başlayan ne kadar çok insan var. Konuşmanız bittiğinde doğru, tabii, evet evet gibi sözlerle siz dinlemiş havasına girerler. Sorun çoğunlukla kişilerin bir telaş, kargaşa içinde yaşamaları ve kendilerini bulamamamış olmalarındandır. Hayatın anlamını kendi adlarına çözemedikleri için dört bir yanda harıl harıl o anlamı ararlar. Belki yeni bir ev, yeni bir araba ya da yeni bir iş o boşluğu doldurur diye koşuşturup dururlar. Ve tabii ki umutları boşa çıkar. Bir kez öyle koşuşturmaya başladın mı dedim. Durmak çok güçtür. Hiç de o kadar zor değil dedi kafasını sallayarak Mori. Bak ben ne yapardım. Trafikte birisi sevimsizce beni sollamaya çalıştığında, daha henüz araba kullanabilirken yani elimi kaldırır. Mori hareket tekrarlamak istedi ama kolunu zor bela sadece 15 santim kadar kaldırabildi. Olumsuz bir hareket yapmak yerine el sallayıp gülümserdim. Onlara orta parmak göstermek yerine geçmelerine izin verip el sallardım. Ve ilginç olan ne biliyor musun? Çoğu zaman onlar da bana el sallayıp gülümserlerdi. Doğrusu yolda öyle acele etmeye gerek yoktur. Daha hızlı gidebilmek için sarf edeceğim çabayı insanlara yardım etmeye de sarf etmek isterim. Bunu tanıdığım insanlar arasında en iyi beceren Mori'ydi. Onunla oturup sohbet edenler korkunç bir şeyden söz ettiklerinde Mori'nin gözlerinin buğulandığını, hoş bir şaka yaptığında zevk pırıltılarını görürlerdi. Her zaman duygularını açıkça sergilemeye hazırdı. Ve duyguları böyle açığa vurmak benim ve yaşıtlarımın yani 50'li yıllarda doğmuş insanların pek başaramadığı bir şeydi. Biz yüzeysel sohbetlerde iyiyiz. Ne işle meşgulsün, nerede yaşıyorsun gibi. Ama birisini gerçekten dinlemeyi, ona bir şey satmaya, onu tavlamaya, devşirmeye ya da karşılığında bir konum edinmeye çalışmadan bugün artık ne kadar başarabiliyoruz. İnanıyorum ki yaşamımız son aylarında Mori'yi ziyarete gelenlerin birçoğunu çeken ona ilgi göstermek istemeleri değil, kendilerinin gördüğü ilgiydi. Bütün acı ve sıkıntılarına karşın bu küçük adam onları o güne dek kimsenin dinlemediği şekilde dinliyordu. Kendisine herkesin sahip olmayı düşlediği ideal baba olduğunu söyledim. Evet dedi, gözlerini yumarak. Sanırım o dalda biraz deneyimim var. Mori babasını en son şehir morgunda görmüştü. Charlie Schwartz günlük gazetesini Bronx'ta Tremont Caddesi'nde sokak lambaları altında okumayı seven sessiz bir adamdı. Her akşam yemekten sonra yürüyüşe çıkardı. Sağlıklı pembe yanakları olan gri saçlı kısa boylu bir Rus erkeğiydi Charlie. Mori ve kardeş David camdan bakarlar ve sokak lambasına dayanmış gazete okuyan babalarının yukarı gelip kendileriyle sohbet etmesinin hayalini kurarlardı. Fakat Charlie çocuklarıyla çok seyrek konuşurdu. Hiçbir zaman onları yatağa götürüp iyi geceler öpücüğü verdiği olmamıştı. Mori büyüyüp çocuk sahibi olunca babasının onlara yapmadığı şeyleri çocuğuna yapacağını yemin etti. Yıllar sonra çocuk sahibi olduğunda da söz verdiği şeyleri yaptı. Mori çocuklarını yetiştirirken Charlie hala Bronx'ta yaşıyordu. Gene akşam yürüyüşlerine çıkıyor ve gazete okuyordu. Bir akşam yine yemek sonrası dışarıya çıktı. Henüz evden birkaç yüz metre uzaklaşmışken iki soyguncu yanına geldi. Paraları çıkar babalık, dedi biri elindeki silahı Charlie'ye doğrultarak. Charlie korku içinde cüzdanı yere fırlatıp koşmaya başladı. Bir tanıdığım kapısının önüne yığılıp kalana dek caddelerde koşmaya devam etti. Kalp krizi. O gece öldü. Morey kimlik tespiti için çağrıldı. Uçağa atlayıp New York'a gitti. Morga vardığında onu cesetlerin konduğu soğuk bodrum katına indirdiler. Bu sizin babanız mı? Mori camın ardından cansız yatan vücuda baktı. Mori'yi azarlayan ve kalıba sokan, ona çalışmayı öğreten, Mori konuşmak istediğinde suskun kalan, o annesinin anılarını tüm dünya ile paylaşmak için can atarken, bunları tümden unutmasını salık veren evet bu adamdı. Kafasını salladı ve yürüyüp gitti. Daha sonra oradaki dehşetin kendisini felce uğrattığını anlatmıştı. Günlerce ağlamayı bile başaramamıştı. Gene de babasının ölümü Mori'ye kendi ölümüne hazırlanmada yardımcı oldu. Herkes de sarılacak, öpüşecek, konuşacak, gülecekti. Ve hiçbir vedalaşma anne ve babasıyla yapamadığı şeylerin hiçbiri eksik kalmayacaktı. Bu kadarını biliyordu. Son an geldiğinde Mori sevdiklerinin olanın bilincinde olarak yanı başında olmalarını istedi. Bu sayede hiçbir sevdiği şok edici bir telgraf ya da telefon almayacak, soğuk ve yabancı bir bodrum katında bir camın ardından bakmak zorunda kalmayacaktı. Güney Amerika'da yağmur ormanlarında yaşayan Desan adlı bir kabile vardır. Dünya yaratıktan yaratığa geçen sabit bir enerji miktarı olarak görürler. Her ölüm bir doğumu, her doğum bir ölümü getirmelidir. Bu şekilde dünyanın enerjisi tam kalır. Beslenmek için avlandıklarında öldürdükleri hayvanların manevi kuyuda bir delik açacağını bilirler. Ama deliği desene avcılarının ruhlarıyla kapatılacağını da bilirler. İnsanlar ölmezse kuşların, balıkların doğmayacağını bilirler. Mori ve ben bu felsefeyi çok beğeniyoruz. Vedalaşma daha da yakınlaştıkça hepimiz aynı ormanda yaşayan yaratıklar olduğumuz inancı daha da pekişiyor. Aldığımızın yerini doldurmalıyız. Adil olan bu, diyor Mori.